Ayrım 26, Cehennem, Dan Brown, sayfa 371. 68. Bölüm. Venedik'in Santa Lucia tren istasyonu gri taş ve betondan yapılma zarif bir yapıydı. Modern minimalist bir tasarımı vardı. Devlet demir yolları Ferrovio dello Stato'nun FS harfli, dipnot devlet demir yolları işletmesi, kanatlı sembolü dışında dış cephesinde hiçbir işaret yoktu. İstasyon büyük kanalın en batı ucunda olduğu için gelen yolcular istasyondan dışarı adım attıkları anda kendilerini Venedik'in karakteristik manzarası, kokusu ve sesleriyle karşı karşıya bulurlardı. Langdon'ı ilk etkileyen her zaman tuzlu hava olurdu. İstasyonun dışındaki işportacıların sattıkları pizzanın kokusuyla çeşnilenen temiz deniz melteminin kokusu. O gün rüzgar doğudan esiyordu ve havada büyük kanalın kabaran sularında bekleyen deniz taksilerinden yayılan dizel yakıtın kokusu da vardı. Düzinelerce tekne kaptanı kollarını sallayarak turistlere sesleniyor, taksilerine, gondollarına, vaporettalarına, dipnot deniz otobüsü ve özel sürat motorlarına yeni yolcular çekmeye çalışıyorlardı. Langdon suyun üzerindeki trafik yoğunluğuna bakarken suyun üzerindeki kargaşa diye düşündü. Boston'da çıldırtıcı olabilecek bu izdiham bir şekilde Venedik'te çekici geliyordu. Kanala bir taş atımlık mesafede San Simeone Piccolo'nun bakır kubbesi gökyüzüne doğru yükseliyordu. Avrupa'nın mimari açıdan en eklektik kiliselerinden biriydi. Sıra dışı dik kubbesi ve daire şeklindeki ibadethanesi Bizans stilindeydi. Mermer sütunlu giriş Roma'nın Pantheon'undaki klasik Yunan mimarisinden örnek alınmıştı. Ana girişin üzerinde acı çeken azizleri resmeden mermer bir rölyef alınlık vardı. Langdon kilise merdivenlerine çarpan kanal suyuna bakarken Venedik bir açık hava müzesi diye düşündü. Yavaş yavaş batan bir müze. Yine de olası bir sel baskını Langdon'a şehrin altında pusuya yatmış bekleyen tehlikeden daha önemsiz geliyordu. Ve kimsenin haberi yok ki. Dante'nin maskesinin arkasındaki şiir hala Langdon'ın zihnini kurcalıyordu ve dizelerin kendilerini nereye yönlendireceğini merak ediyordu. Şiirin kopyası cebindeydi ama alçı maskeyi Sienna'nın önerisiyle bir gazete kağıdına sarmış ve tren istasyonundaki kilitli bir dolaba koymuştu. Kilitli dolap bu kadar değerli bir eser için son derece uygunsuz bir yer olmasına karşın paha biçilmez alçı maskeyi su dolu bir şehirde yanında dolaştırmaktan çok daha güvenliydi. Robert, Ferris ile birlikte önden giden Sienna deniz taksilerini gösteriyordu. Fazla zamanımız yok. Langdon hızlanarak onlara yetişti. Mimariye hayran biri olarak büyük kanalda bir gezintiyi aceleye getirmek onun için akıl almaz bir şeydi. Şehrin en esaslı açık hava deniz otobüsü olan Vaporetto No. 1'e özellikle gece binmekten ve yukarıda önde oturarak ışıklandırılmış katedralleri ve sarayları izlemekten daha keyifli olabilecek bir Venedik deneyimi düşünemiyordu. Langdon bugün Vaporetto yok diye düşündü. Vaporetto deniz otobüsleri son derece yavaş olduğu için deniz taksisi daha hızlı bir seçenekti. Ne yazık ki istasyonun dışındaki taksi sırasının sonu gelmeyecekmiş gibi görünüyordu. Bekleyecek havada olmayan Ferris hemen duruba el attı ve bir deniz limuzini tuttu. Güney Afrika maunundan yapılmış, üstü açılıp kapanabilen çok gösterişli bir Veneziano. Zarif araç fazla abartıya kaçıyordu ama yolculuk hem onlara özel hem de hızlı olacaktı. Büyük kanaldan San Marco meydanına sadece 15 dakikada varacaklardı. Kaptan Armani takım elbiseli son derece yakışıklı bir adamdı. Kaptandan çok film yıldızına benziyordu ama ne de olsa burası İtalyan zarafetinin diyarı olan Venedik'ti. Adam onları tekneye buyur ederken Sienna'ya göz kırparak "Maurizio Pimponi" dedi. Prosecco, limoncello, şampanya. Sienna seri bir İtalyancayla no grazie diye karşılık verip kendilerini San Marco meydanına mümkün olduğunca çabuk götürmesini istedi. Maurizio tekrar göz kırparak ma certo dedi. Benim teknem Venedik'in en hızlısıdır. Langdon ve diğerleri teknenin kış tarafındaki lüks koltuklara yerleşirken Maurizio Volvo Penta motorunu geri vitese alıp ustalıkla kıyıdan ayrıldı. Sonra dümeni sağa çevirerek motorları çalıştırdı. Büyük aracıyla gondolların arasında manevralar yaparken zarif siyah araçları dümen suyunda aşağı yukarı inip çıkan çizgili tişörtlü gondolieriler ona yumruklarını salladılar. Maurizio özür dileyen bir ses tonuyla "Scusate" diye seslendi. "Whipler!" Maurizio saniyeler içinde Santa Lucia istasyonunun izdamından kurtulmuş, büyük kanalda doğuya doğru ilerliyordu. Ponte degli Scacchi'nin zarif genişliğinin altında hızlanırlarken, Langdon kıyıdaki tentili restoranlardan yayılan yerel Seppia al Nero'nun kendi mürekkebiyle pişen kalamarın nefis kokusunu aldı. Kanalda bir virajı döndüklerinde muazzam kubbeli San Geremia Kilisesi'ni gördüler. Langdon kilisenin yan tarafındaki yazıdan Azize'nin ismini okuyarak "Azize Lucia" dedi, "körlerin kemikleri." Sienna meraklandı. "Efendim?" Langdon'ın gizemli şiirle ilgili bir şey bulduğunu umut ediyordu. "Langdon yok bir şey" dedi, "garip bir fikir. Büyük ihtimalle önemsizdir." Kiliseyi gösterdi. "Yazıyı görüyor musun? Azize Lucia buraya gömülmüş. Bazen hagiografi sanatı dersi veririm." Dipnot Aziz çalışmaları. Hristiyan azizlerin resmedildiği bir sanattır ve birden Azize Lucia'nın körlerin koruyucu azizi olduğu aklıma geldi. Maurizio yardım etmeye hevesli bir ifadeyle "Si, Azize Lucia" diye lafa atladı. "Körlerin azizi. Hikayeyi biliyor musunuz? Hayır mı?" Motor seslerini bastırmak için bağırarak konuşmaya başladı. "Lucia o kadar güzelmiş ki bütün erkekler onu arzuluyormuş. Bu yüzden Tanrı için temiz olmak ve bekaretini korumak adına kendi gözlerini çıkarmış." Sienna inler gibi "ne bağlılık" diye söylendi. Maurizio Tanrı fedakarlığının ödülü olarak diye ekledi. "Lucia'ya daha da güzel gözler vermiş." Sienna Langdon'a baktı. "Bunun hiç mantıklı olmadığını biliyor, öyle değil mi?" Langdon bir tabakta kendi gözlerini taşıyan Azize Lucia'yı resmeden 20 kadar ünlü usta ressamı düşünerek "Tanrı'nın işine akıl sır ermez" dedi. Azize Lucia efsanesinin birçok versiyonu vardı ama hepsinde Lucia gözlerini çıkartıp ateşli aşığı için bir tabağa koyuyor ve cüretle "çok arzu ettiğin şeyi buyur al ve bundan sonra sana yalvarıyorum, bana huzur ver" diyordu. Lucia'nın kendi kendini kör etmesine ilham veren kutsal kitap olmuş, bir de İsa'nın meşhur öğüdü. "Eğer gözlerin seni günaha sokuyorsa onları çıkartıp at." Çıkartmak mı? Langdon aynı kelimenin şiirde de kullanıldığını hatırladı. "Hain Venedik dükkasını ara, o ki atların başlarını kesti ve körlerin kemiklerini çıkarttı." Tesadüf karşısında hayrete düşen Langdon, şiirde bahsi geçen kör kişinin Azize Lucia olup olmadığını merak etti. Langdon, "Maurizio" diye seslenip San Geremia Kilisesi'ni gösterdi. "Azize Lucia'nın kemikleri bu kilisede mi?" Tekneyi tekeliyle ustalıkla kullanırken önündeki trafiği aldırmadan yolcularına doğru dönen Maurizio, "Birazı evet" dedi, "ama hepsi değil. Azize Lucia o kadar çok seviliyordu ki kemikleri dünyanın dört bir tarafındaki kiliselere dağıtıldı. Venedikliler Azize Lucia'yı çok severler. Bu yüzden kutlamalar..." "Feris Maurizio" diye aykırdı. "Azize Lucia körmüş ama sen değilsin, önüne bak." Maurizio bir kahkaha atarak önüne döndü ve onları gelen bir tekneyle çarpışmaktan son anda kurtardı. Sienna Langdon'ı inceliyordu. "Ne düşünüyorsun? Körlerin kemiklerini çıkartan Venedikli hain Duca." Langdon dudaklarını büzdü. "Emin değilim." Sienna ve Ferris'e kısaca Azize Lucia'nın kemiklerinin hikayesini anlattı. Hagiografi sanatında en tuhaf konu buydu. Efsanelere göre güzel Lucia nüfuzlu bir aşığının ilgisini reddedince adam onun aleyhinde konuşmuş ve kazıkların üzerinde yaktırmış. Ama Lucia'nın vücudu yanmamış. Eti ateşe dayanıklı olduğu için kalıntılarının özel güçleri olduğuna ve bu kalıntıları ele geçiren kişinin normalden uzun bir yaşam olacağına inanılmış. "Sienna sihirli kemikler mi?" diye sordu. "Evet, öyle olduğuna inanılmış ve bu yüzden de kalıntıları dünyanın dört bir tarafına dağıtılmış. 2000 yıl boyunca güçlü liderler Azize Lucia'nın kemiklerine sahip olarak yaşlanmaya ve ölümü engellemeye çalışmışlar. İskeleti birçok kez çalınıp bulunmuş ve tarihteki diğer azizlerin iskeletlerinden daha çok parçalanmış. Kemikleri tarihteki en güçlü kişilerin elinden geçmiş.
Siyana bunların arasında hain bir Duka da var mıymış dedi.
Dante'nin cehennemde Azize Lucia'dan belirgin bir şekilde bahsettiğini hatırlayan Langdon büyük ihtimalle dedi. Lucia Dante'nin yeraltı dünyasından kaçmasına yardım etmesi için Vergilius'u çağıran kutsanmış üç kadından Lettre Donna Benedet biriydi. Diğer iki kadın Bakire Meryem ve Dante'nin sevgili Beatrice'sidir ve Dante Azize Lucia'yı bunların arasında en yüksek mertebeye koymuştur.
Siyanna heyecanlanmıştı. Eğer bu konuda haklıysan o zaman atların kafalarını kesen hain Duka...
Langdon Azize Lucia'nın da kemiklerini çalmıştır diyerek onun sözünü tamamladı.
Siyanna başını salladı. Bu da listemizi ciddi anlamda kısaltır dedi. Ferris'e baktı. Telefonunun çalışmadığına emin misin? İnternette arama.
Ferris çalışmıyor dedi. Az önce kontrol ettim. Özür dilerim.
Langdon birazdan orada olacağız dedi. San Marco Bazilikası'nda bir takım cevaplar bulacağımıza eminim. San Marco Langdon için yapbozun emin olduğu tek parçasıydı. Kutsal Bilgelik Müzeyonu. Langdon Bazilika'da gizemli dükkanın kimliğini öğreneceklerine inanıyordu. Ve oradan şansları yaver giderse Zobrist'in salgını yaymak için seçtiği sarayı bulacaklardı. Langdon salgın görüntülerini zihninden uzaklaştırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bu muhteşem şehrin altın çağında salgın zayıflayıp Osmanlılar sonra da Napolyon tarafından fethedilmeden önce nasıl olduğunu, Venedik'in Avrupa'nın ticaret merkezi olarak saltanat sürdüğü o dönemleri çok sık düşünürdü. Söylenenlere göre zamanında nüfusunun zenginliği ve kültürü eşsiz olan Venedik'ten daha güzel bir şehir yoktu. Ne tuhaftır ki ticaret gemilerinin ambarlarındaki sıçanların sırtlarında Çin'den Venedik'e ölümcül salgını getiren nüfusun yabancı lüks eşyalara tutkusu olmuştu. Çin'in nüfusunun üçte ikisini yok eden salgın Avrupa'ya gelmiş ve hızla nüfusun üçte birini öldürmüştü. Langdon salgın sırasında Venedik'teki hayatla ilgili tasvirler okumuştu. Ölüleri gömecek toprak kalmadığı için şişmiş cesetler kanallarda yüzüyordu. Bazı bölgelerdeki ceset yoğunluğu yüzünden işçiler kütük yuvarlar gibi cesetleri denize doğru itiyorlardı. Dualar salgının gazabını azaltmaya yetmiyordu. Devlet memurları hastalığa sıçanların neden olduğunu anladıklarında artık çok geçti. Ama Venedik yine de gelen tüm gemilerin yüklerini boşaltmadan önce 40 gün açığa demirleyip beklemelerini gerektiren bir kanun çıkarmıştı. Günümüzde İtalyancası quarantina olan 40 rakamı, karantina kelimesinin nereden geldiğini hatırlatan tatsız bir kelimedir. Tekneleri kanaldaki bir virajı hızla dönerken kırmızı bir bayrak rüzgarda savrularak Langdon'ın ölümle ilgili düşüncelerinden sıyrılıp solundaki zarif üç katlı yapıya odaklanmasına neden oldu. Casino di Venezia, sonsuz bir duygu. Langdon kumarhanenin afişindeki kelimeleri hiçbir zaman tam olarak anlayamamıştı. Ama Rönesans stili muhteşem saray Venedik manzarasının 16. yüzyıldan beri bir parçasıydı. Bir zamanlar şahsa ait bir malikane olan bu yer artık smokinle girilen bir kumarhaneydi. Burası besteci Richard Wagner'in 1883'te Parsifal operasını besteledikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirip öldüğü yerdi. Kumarhanenin arkasında barok stili rustik dış cephenin üzerine daha da büyük koyu mavi bir pankart asılıydı. Üzerinde Ca Pesaro, Galleria Internazionale d'Arte Moderna yazıyordu. Dipnot Uluslararası Modern Sanat Müzesi. Yıllar önce Langdon içeri girmiş ve Gustav Klimt'in Viyana'dan ödünç olarak getirtilen Öpücük adlı başyapıtını görmüştü. Klimt'in birbirine sarılmış iki sevgilinin altın varaklı büyüleyici yorumu sanatçının eserlerine tutku duymasına neden olmuş ve Langdon Venedik'in Cappezzaro Müzesi'nin modern sanata olan tutkusunu ateşleyen yer olduğuna inanmıştı. Maurizio geniş kanalda artık daha da büyük bir hızla ilerliyordu. İleride ünlü Rialto Köprüsü duruyordu. San Marco Meydanı'na giden yolu yarılamışlardı. Köprüye yaklaştıklarında Langdon başını kaldırıp yukarı baktı ve melankolik bir yüz ifadesiyle parmaklıklardan aşağı bakan yalnız figürü gördü.
Yüzü hem tanıdık hem de ürkütücüydü. Langdon içgüdüsel olarak gerildi. Grimthrag ince uzun yüzün soğuk ifadesiz gözleri ve uzun kemerli bir burnu vardı. Tekne ürkütücü figürün altından geçerken Langdon onu yeni aldığı eşyayla gösteriş yapan bir turist olduğunu fark etti. Rialto pazarında her gün yüzlercesi satılan veba maskelerinden birini alıp takmıştı. Ama o gün bu kostüm göze hiç hoş görünmüyordu. 69. Bölüm. Venedik'teki San Marco Meydanı korunaklı su yolunun açık denizle kesiştiği büyük kanalın en güney ucundadır. Bu tehlikeli kesişimin üzerinde Gözcü Kulesi bir zamanlar Venedik'i dışarıdan gelen istilalara karşı korumuş olan Dogana di Mare'nin yani deniz gümrüğünün sade üçgen kalesi durur. Günümüzde bu Gözcü Kulesi'nin tepesine devasa altın rengi bir kaide üzerinde rüzgarla yön değiştiren kolları denizcilere kaderin bilinmezliğini hatırlatan kader tanrıçası şeklindeki bir rüzgar gülü yerleştirilmiştir. Maurizio parlak teknenin dümenini kanalın sonuna doğru çevirirken önlerinde denizin çalkantılı suları göründü. Robert Langdon daha büyük vaporettolarda bu yolu pek çok kereler kat etmişti. Ama bindikleri limo yükselen dalgalara doğru açılırken bir tedirginlik hissetti. San Marco meydanındaki iskelelere ulaşmak için bindikleri teknenin lüks yatlardan tankerlere ve özel yelkenlilere kadar yüzlerce tekneyle dolu büyük bir lagünün üzerinden geçmesi gerekiyordu. Sanki sayfiye yolundan çıkıp 8 şeritli bir otoyola bağlanıyorlardı. Siena 300 metre ötede önlerinden geçen 10 katlı yolcu gemisine bakarken onun kadar tedirgin görünüyordu. Geminin güverteleri küpeştelere dayanmış San Marco meydanının fotoğrafını çeken yolcularla doluydu. 3 başka gemi bu geminin dümen suyunda Venedik'teki en ünlü yerin önünden geçmek için sırasını bekliyordu. Langdon son yıllarda gemi sayısının artmasıyla birlikte meydanın önünden gece gündüz durmadan gemi geçtiğini duymuştu. Dümendeki Maurizio gelmekte olan yolcu gemilerini inceledikten sonra sol tarafındaki üstü kapalı iskeleye baktı. ''Harris Park'a park edeyim mi?'' Bellini'yi icat etmekle ünlenen restoranı gösteriyordu. ''San Marco oraya yürüme mesafesinde.'' Lagünün üzerinden San Marco meydanındaki iskeleleri işaret eden Ferris, ''Hayır, bizi oraya kadar götür.'' diye emir verdi. Maurizio uysal bir tavırla omuzlarını silkti. ''Siz bilirsiniz, sıkı tutunun.'' Motorlar hızlanınca limo Şamandıra ile işaretlenmiş trafik şeridine geçti. Dalgaları diğer tekneleri mantar gibi sallayan yolcu gemileri yüzen binaları andırıyordu. Onlarca gondolun aynı şekilde karşıya geçtiğini görünce Langdon şaşırdı. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 700 kilo ağırlığındaki ince gövdeleri bu çalkantılı sulara sağlam bir şekilde oturmuştu. Her tekneyi gövdenin sol tarafındaki platformun üzerinde sağdaki borda trizine bağlanmış tek bir küreyi çeken geleneksel siyah beyaz çizgili tişörtüyle bir gondolcu idare ediyordu. Langdon teknenin asimetrik tasarımı sebebiyle gondolların her durumda sola yattığını öğrenmişti. Hep sağ taraftan kürek çekildiği için teknenin sola dönme eğilimini yenmek amacıyla gondolun gövdesi gondolcunun bulunduğu yerden itibaren sağa doğru kıvrım yapıyordu. Maurizio yanından hızla geçtikleri bir gondolu gururla gösterdi. Geriye doğru, ön taraftaki metal şekli görüyor musunuz diye seslenirken, pruvadan dışarı doğru uzanan zarif süslemeyi gösteriyordu. Gondolun üzerindeki tek metal budur. Ferro di Prua denir. Pruva demiri, Venedik'in bir resmidir. Venedik'teki her gondolun pruvasından öne doğru uzayan tırpan benzeri süslemenin sembolik bir anlamı bulunduğunu açıkladı. Ferro'nun kıvrımlı şekli büyük kanalı, altı dişi Venedik'teki altı sestieri'yi veya bölgeyi, uzun bıçağı ise Venedik dükasının miğferini temsil ediyordu. Yeniden önündeki işi düşünmeye başlayan Langdon içinden düka diye geçirdi. Hain Venedik dükasını ara, o ki atların başlarını kesti ve körlerin kemiklerini çıkarttı. Langdon bakışlarını karşısındaki kıyı şeridine yöneltti. Suyun hemen kenarında küçük ahşap bir park yeri vardı. Ağaçların üstündeki bulutsuz gökyüzünde San Marco'nun kırmızı tuğladan yapılmış çan kulesi yükseliyordu. Kulenin en tepesindeki altın baş melek Cibrail 280 metre yukarıdan aşağıya bakıyordu. Batma eğilimi yüzünden yüksek binaların inşa edilmediği şehirdeki yüksek yapı olan San Marco Çan Kulesi, Venedik'in kanallar ve geçitler labirentine girenlere yol gösterici bir işaret kulesi işlevini görüyordu. Yolunu kaybeden biri gökyüzüne şöyle bir bakınca San Marco Meydanı'na giden yolu görebiliyordu. Langdon bu devasa kulenin 1902 yılında çökerek San Marco Meydanı'nda bir moloz yığını bıraktığına inanmak da hala güçlük çekiyordu. Bu felaketteki tek kurbanın bir kedi olması da kayda değerdi. Venedik'e gelen ziyaretçiler şehrin eşsiz havasını pek çok nefes kesici mahalde soluyabilirdi. Ama Langdon'ın en sevdiği yer Riva degli Schiavoni'ydi. Arsenal'den San Marco Meydanı'na kadar uzanan deniz kumundan yapılmış kıyıdaki bu geniş gezinti yeri 9. yüzyılda inşa edilmişti. Güzel kafeteryalar, seçkin oteller ve hatta Antonio Vivaldi'nin kayıtlı olduğu kilisenin sıralandığı Riva, bir zamanlar hasarlı gemilerdeki delikleri ziftle kapatmak için gemi yapımcılarının kaynattığı reçine kokulu arsenaldan başlıyordu. Söylendiğine göre bu tersaneler Dante Alighieri'ye cehennemdeki işkencelerden birini kaynayan zift hendiği yapma ilhamını vermişti. Langdon'ın Riva'dan sağa doğru kayan bakışları gezinti yerinin çarpıcı bitiminde durdu. San Marco Meydanı'nın en güney ucundaki bu kısımda geniş kaldırım denizle buluşuyordu. Venedik'in altın çağlarında buradaki kayalıklara tüm medeniyetlerin kıyısı denirdi. Günümüzde 280 metrelik bu yerin önüne her zaman olduğu gibi bağlı bulundukları yerde suya dalıp çıkarken tırpan benzeri prova süsleri meydandaki mermer binaların cephesine doğru aşağı yukarı salınan yüzlerce siyah gondol sıralanmıştı. Langdon, New York'taki Central Park'ın iki katı kadar olan bu küçük şehrin denizde inşa edilerek batıdaki en büyük ve en zengin imparatorluk haline gelmesine inanmakta hala güçlük çekiyordu. Maurizio tekneyi yakınlaştırınca Langdon ana meydanın insanlarla dolu olduğunu gördü. Napolyon bir zamanlar San Marco meydanı için Avrupa'nın misafir odası demişti. Görünüşünden anlaşıldığı kadarıyla bu oda kaldırabileceğinden fazla misafire davet veriyordu. Meydan hayranlarının ağırlığıyla batacakmış gibi görünüyordu. İnsan kalabalığına göz gezdiren Sienna "Tanrım!" diye fısıldadı. Langdon onun salgını yaymak için Zobrist'in böyle kalabalık bir yeri seçmiş olabileceğinden korktuğu için mi, yoksa nüfus kalabalığı hakkında yaptığı uyarılarda haklı olduğunu düşündüğü için mi böyle söylediğini anlayamadı. Venedik'e her yıl çok sayıda turist akını olurdu. 2000 yılında 20 milyon ziyaretçi gelmişti. Dünya nüfusuna her yıl eklenen 10 milyonlarca kişiyle şehir, her yıl sayıları gittikçe artan turistin ağırlığı altında inliyordu. Venedik'in de tıpkı gezegen gibi sınırlı bir kapasitesi vardı ve bir noktada yeteri kadar gıda sağlayamayacak, atıkları yok edemeyecek ve ziyaretçilere yeterli sayıda yatak sağlayamayacaktı. Yanında duran Ferris karaya doğru değil denize doğru bakıyor ve yaklaşan gemileri seyrediyordu. Ona merakla bakan Sienna, "Siz iyi misiniz?" diye sordu. Ferris aniden döndü. "Evet, iyiyim, düşünüyordum." Ön tarafa dönüp Maurizio'ya seslendi. "San Marco'ya olabildiğince yakın bir yere çek." "Sorun değil." Kaptan elini salladı. "İki dakika." Limo şimdi San Marco meydanıyla aynı hizaya gelmişti. Kıyı şeridi manzarasına hakim olan Dükalar Sarayı sağ tarafta yükseliyordu. Venedik'in gotik mimarisinin mükemmel bir örneği olan sarayın mütevazi bir zarafeti vardı. Fransız veya İngiliz saraylarındaki gibi kulesi bulunmayan, devasa dikdörtgen prizma şekliyle Dükan'ın hükümetine ve çalışanlarına mümkün olan en geniş iç mekanı sağlıyordu. Denizden bakıldığında sarayın beyaz kireç taşından cephesi revaklar, sütunlar, bir kemeraltı ve dört simetrik yapraktan oluşan deliklerle dikkatlice işlenmiş olmasa fazlasıyla sıkıcı bir etki yaratacaktı. Dış cephedeki yatay pembe geometrik desenler Langdon'a İspanya'daki Elhamra'yı hatırlattı. Tekne Palamar'a yaklaşırken Ferris sarayın önünde toplaşan kalabalık yüzünden endişelenmiş görünüyordu. Yoğun bir kalabalık köprünün üstünde toplanmış, Dükalar Sarayı'nın iki büyük bölümü arasından geçen dar kanalı işaret ediyordu. "Neye bakıyorlar?" diye soran Ferris'in sesinde gerginlik vardı. Sienna Sospiri Köprüsü diye karşılık verdi. Venedik'in ünlü köprülerinden biridir. Langdon dar kanala bakınca iki binanın arasından kıvrılan kapalı tüneli gördü. Çocukluğunda en sevdiği filmlerden biri olan Küçük Bir Romantizm filmini hatırlayarak Ahlar Köprüsü diye düşündü. Filmin hikayesi San Marco'nun çanları çalarken bu köprünün altında iki genç sevgili öpüşürse birbirlerini sonsuza dek sevecekleri efsanesine dayanıyordu. Bu romantik düşünce ömrü boyunca Langdon'ın aklından çıkmamıştı. Elbette filmde Langdon'ın gördüğü anda tutulduğu 14 yaşındaki yeni yıldız Diane Lane'in oynadığını söylemek de gerekirdi. Öyle bir tutulmuştu ki bir daha kendine gelememişti. Yıllar sonra Langdon Ahlar Köprüsü'nün ismini tutkulu iç çekişlerden değil de acılı inlemelerden aldığını öğrenince dehşete kapılmıştı. Bu kapalı yürüyüş yolu Dükalar Sarayı ile acılı iniltileri dar kanaldaki kafesli pencerelerde yankılanan tutukluların güçten düşüp öldüğü Düka'nın hapishanesini birbirine bağlıyordu. Langdon hapishaneyi bir kez ziyaret etmiş ve en korkunç hücrelerin genellikle su basan aşağı kattakilerin değil, yazın işkence derecesinde sıcak, kışınsa dondurucu soğuk olan sarayın bitişiğindeki üst kat hücrelere, kurşun kiremitten çatısı sebebiyle piyon bir ismi verilmişti, olduğunu öğrenince şaşırmıştı. Engizisyon'un zina ve casuslukla suçladığı büyük aşık Casanova bir zamanlar piyon bir de tutukluk almıştı. 15 ay tutukluluğunun ardından nöbetçiyi kandırarak kaçmayı başarmıştı.
Stay attento!
Dipnot dikkatli ol. Maurizio kendi bindikleri limo Palamar yerine yanaşırken oradan ayrılmakta olan gondolcuya seslendi. San Marco meydanı ile Dükalar Sarayı'na 100 metre mesafedeki Hotel Daniele'nin önünde bir yer bulmuştu. Maurizio Palamar yerine halat attı ve sanki bir silahşör filminin seçmelerine katılıyormuş gibi kıyıya atladı. Tekneyi sıkıca bağladıktan sonra dönüp yolculara yardım etmek için elini uzattı. Kaslı İtalyan onu kıyıya çekerken Langdon teşekkürler dedi. Aklı başka yerdeymiş gibi görünen ve denize bakan Ferris onun arkasından geldi. Tekneden son inen Sienna oldu. Yakışıklı Maurizio onu kıyıya alırken yanındaki ikiliyi ekip kendisiyle teknede kalırsa çok daha iyi vakit geçireceğini ima eder gibi derin derin baktı. Sienna ise fark etmiş gibi görünmüyordu. Gözlerini Dükalar Sarayı'na dikip dalgın bir halde ''Grazie Maurizio'' dedi. Sonra bir an bile durmadan Langdon ile Ferris'i kalabalığın içine kattı. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 384.